Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özcan.
Ben Mesut Çevik.
Yeni bir programla karşınızdayız. Pek çok haberimiz var ama ilk haberimiz ülkemizdeki operatörlerle ilgili. Hem Türk Telekom hem de Turkcell'i konuşacağız. Turkcell'in finansalları açıklandı. Onunla ilgili bazı önemli detaylar var. Türk Telekom tarafı ise aslında bakılırsa ikisiyle de zaten konuştuk. Bazı gelişmeler var onların aleyhine olan ki ikisiyle de konuşmadığımız kısmı burada konuşacağız. BTK Türk Telekom'a bir uyarı yollamış. Çünkü Türk Telekom ve daha doğrusu Avea, onun mobil tarafıyla ilgili olarak çekim kalitesini düşük bulmuş ve bazı yerlerde bu arama performansı ile ilgili kriterlerin altında kalmış Avea'nın performansı ve bunu istinaden de Bilişim Teknolojileri Kurumu BTK, Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu BTK, Türk Telekom'a bir kendilerine çek yüzden ver tarzında bir uyarıda bulmuş.
Biraz geç kalmışlar sanki. Adamlar kurulduğundan beri çekim kalitesi kötü ki.
Yani buradan hatta izleyicilerimize seslenmiş olalım. Eğer Türk Telekom yani Avea kullananlar varsa lütfen performans, çekim kalitesi ile ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşsınlar. Detaylara bakıldığı zaman özellikle mesela Balıkesir, Isparta ve Trabzon gibi, Trabzon özellikle nispeten nüfus olarak da büyük bir vilayetimiz. Arama başarısızlık oranında bir kriter varmış. Bu kriteri o bölgelerde Türk Telekom karşılayamamış.
Yani şimdi şöyle bir şey ben size anlatayım arkadaşlar. Biz şirket olarak Vodafone hatlar kullanıyorduk. Vodafone'un da red tarifeleri yurt dışında böyle bize altı güvenimizi yaşattı. Sonra Vodafone'un bizle ilgilenen müşteri temsilcisi böyle çok istekli olmayınca, her talebimize hemen cevap vermeyince bizim şirkette Avea'ya geçti diyor. Böyle bir hata yaptık yani. Hani var ya, bak Turkcell de kullanmıyorduk o zaman, Vodafone kullanıyorduk yani. Resmen attan inip eşeğe binmiş gibi oluyorsun. Ne çekiyor, ne internet adres bağlayabildim, ne konuşabildim. Sonra Turkcell'e geçtik. Şimdi Turkcell'in de şöyle bir durumu var. Hani 10 numara Türkiye'de aldığın hizmet. Bu sefer de yurt dışına çıktık mı? Alttan inip eşeğe binmiş duygusunu yaşamaya başladık.
Tabii bize özel bir durum var. Basınla ilgili bir tarifi yaptılar. Evet. Yurt dışı içinde nispeten daha kolay kullanım avantajları sağlayan.
Şimdi Allah'tan basına özel bir paket çıkarttılar. Onda da bireysel düşünmüşler. Bizim gibi şirketleri yine düşünmemişler yayın kuruluşlarını. Allah'tan Mart ayında bir düzenleme yapacaklar. Mart ayında biz de o basın paketten yararlanabileceğiz. Yurt dışına çıktığımızda 7 gün boyunca tüm paket bize açık olacak.
Bu gerçekten önemli. Sonuçta Vodafone Red'in aslında popüler olmasının sebebi de o. Yani uluslararası bir şirket olduğu için varlığını gösterdi her ülkede. Farklı ülkeden de gelseniz Vodafone eğer hattınız varsa size bir takım kullanım kolaylıkları sağlıyor.
Seninki daha avantajlı olacak ama her yerde geçer.
Evet, Turkcell tarafında sadece internet kullanımı değil. Genel olarak paket zaten bayağı mantıklı ve güzel görünüyor. Bence farklı sektörler ve iş kolları için, özellikle yurt dışı ayağı olan iş kolları için operatörlerin bir takım tarifeleri düzenlemesinde fayda var. Avea ile ilgili olan kısmı, yani Türk Telekom grubu ile olan kısmı zaten gelişmeleri takip ederiz. Türk Telekom zaten biliyorsun geçmişte yaşında 750 milyon liraya yakın bir zarar açıkladı. Özellikle Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesine istinaden böyle bir tablonun ortaya çıkmasını söylüyorlar. Bugünler onun için biraz sıkıntılı bir günler, onu söyleyelim.
Mesela Türk Telekom da zarar ediyorsa bayağı bir sıkıntılıdır.
Yani sonucunda altyapının sahibi olan, değil mi bakıldığı zaman, fiber tarafında bu kadar varlık göstermesine rağmen zarar açıklanmış olması gerçekten tuhaf. Zaten biraz değinmiş olduk. Turkcell kısmına istersen biraz da değinelim. Turkcell finansal 2016 yılına ilişkin finansal raporunu açıkladı. 2016'ın genel itibariyle 1.57 milyar dolarlık bir kardan bahsediyor. Bu dolar arkadaşlar. Bunu Türk lirasına çevirmek için işte 3.70-3.80'e çarptığımız zaman 760-750 milyon lira zarar eden Türk Telekom'a kıyasladığımızda Turkcell tarafında işler bayağı tıkanında gibi görünüyor. Bazı istatistikler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum aslında bakılırsa. 2016'nın son çeyreğinde kişi başı ortalama 2.8 GB data harcanmış. 23 milyona ulaşan 4.5G abonesi var ki bu abonelerin Aralık ayındaki ortalama internet kullanımı ise 5 GB. Yalnız burada şöyle bir durum var. Turkcell biliyorsun Aralık ayında bir salla kazan kampanyası düzenledi. Evet. Herkese bir 1 GB, 5 GB, 10 GB internet kullanımı verdi.
Aralık ayında burada
çok yüksek. Acaba finansallık etkisini yapmış olabilir mi? Son Aralık ayında burada paylaşılmış hani kullanım yüksek gösterelim.
Aralık ayında yani kullanım yüksek gözükmüştür ama kazandıkları para bir etkisi yok. Para kaybetmeleri lazım.
Tabii o tarafta ama data kullanımında ciddi bir artışa vesile olmuş gibi görünüyor. 2017 içinde 115 yakın büyüme hedefliyorlarmış. Bu tarafta fiber tarafında da abone sayısı artmış bayağı bir miktar.
Yani büyüsünler. Şimdi Turkcell diyoruz çok büyük bir sonuçta Türk şirketlerinden bir tanesi ama biliyorsun ortaklarının çoğu da yabancı onun. Hani Turkcell deyince başında hani Türk Telekom gibi %100 bir Türk şirketi değil. Yönetim kısmında çok profesyoneller. Orada bizim özellikle hükümetin başından beri bir politikası var. Başında bir Türk CEO'nun olması konusunda ben bunu çok şey buluyorum. yerinde bir karar olarak
görüyorum. Zaten özellikle Türkcell tarafında yönetimin yabancılara geçmemesi adına da evet. stratejik önemli.
Çünkü hisse senedi olarak, strateji olarak aslında baktığında yabancılar ele geçirebilecek gibi duruyor. Yönetimi alabilecekler gibi duruyor. Bayağı da bir direniyoruz o tarafta. Direnmeye devam ederiz umarım. Bizim için önemli bir şirket.
Gerçekten Türk Telekom tarafında mesela zaten sahipliği artık yurt dışına tarafına geçtiği için orada yabancı bir yönetici vardı. Şimdi Paul Dion geldi oraya. Evet. Türkiye'yi nispeten iyi bilen yöneticilerden bir tanesi. Vodafone tarafında yönetici bırakmış. Şimdi İtalya tarafından bir yönetici geldi. Evet. Türksel tarafı stratejik önemi sahip. Zaten davalarda devam ediyor. Yurt dışındaki ortaklarında işte bizim isteğimiz daha ağırlık kazandı. Bizim yönetime geçmemiz evet. lazım. Bir takım beklenti ve istekleri var ama şu aşamada Kaan Terzioğlu'nun da şirketi bayağı başarılı bir şekilde yönettiğini söylemek gerekiyor. Zaten finansal rakamlar evet. bunu da gösteriyor arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın böyle geçtiğimiz haftanın tebessüm yapan haberlerinden birisi de aslında telefon dünyasında, akıllı telefon demeyelim ama tüm telefon dünyasının, tüm mobil sektörün yıldız telefonlarından birisi olan Nokia 3310'un. Şimdi bu haberi şöyle, başlık biraz şey tarzı, yanıltıcı gibi olabilir. 3310 ismi geri dönüyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Nokia 3310. Nokia markası zaten yavaş yavaş kendisini göstermeye başlamış 3. parti şirket üzerinden, HMD şirket üzerinden. Şimdi 3310 ismini yeni bir telefonla beraber hayata geçirmeye çalışıyorlar. 3310 100 milyon satan, döneminin pek çok kişide olan, pek çok kişinin severek kullandığı, 3315 diye devam modeli gelen ama benim tasarımım hiçbir zaman 3310 evet. gibi beğenmediğim, pili daha küçük olan bir versiyonu yanlış hatırlamıyorsam beni, özel versiyonu vardı. Şimdi beklentiler tabii ki Nokia 3310 gibi sağlam, dayanıklı, çünkü bu telefonun biraz tuğla gibi derdik. Çok güçlü, kuvvetli, düştüğü zaman bir şey olmayan. Ve yine bunun kadar iyi pilonu sunabilen bir telefon olacağı yönünde ama nasıl bir telefon bizleri bekliyor emin değilim açıkçası. Nasıl
yani
telefon
ne yalan söyleyeyim, beni pek heyecanlandıran bir haber olmadı. Biraz geek haberlerden bir tanesi bu, hani 3310 olayı. Nokia şu anda beni heyecanlandırmıyor. Sektörde bir beklenti var. Satış rakamları da üst firmanın suratını güldürüyormuş, yüzünü güldürüyormuş. Çünkü Nokia markası güçlü bir marka. Açıkçası pek bir şey ummuyorum. Yani bu şey rüzgarı arkasına alır gider ilk baştaki şeylerle ama belli bir yerden sonra tekrar durulur.
Nasıl
Nokia, bir yani Android tarafında Samsung konuşmaya devam ederiz herhalde.
Ya Samsung zaten illa konuşacağız da Samsung tarafında da bu arada şirketin veliahtı da
takdir cezası alıyor.
Herhalde yargılanacak ve muhtemelen hapiste girecek gibi görünüyor. Şu anki haberler eğer doğruysa savcılığın ciddi hazırlıkları varmış. Nokia geri dönecek olursa gel tabii ki hani Samsung'u biz ileride konuşacağız ama başka markalar da Android evet. tarafında olmaya devam edecektir. O tarafta tüm beklenti Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak amiral gemisi telefon. Snapdragon 835'li olacağı söyleniyor. Öyle bir telefon, iyi bir kamerayla ve alt tarafta da bu isimleri kullanan nispeten makul donanım telefonları olursa aslında hani HTC'nin, Sony'nin, işte bazı diğer firmaların sessizliğe büründüğü ve kan kaybettiği bir dönemde bir çıkış yakalayabilirler.
Yani Nokia'nın kaderini şey belirler hani bu tarafta. Nokia diyoruz ama tabii Finlandiya'nın Nokia değil. Onu söyleyeyim. Aynen. Çinli Nokia artık bu. Nasıl bu olur?
HMD şirketinin Nokia'sı.
Ama sonuçta Nokia markasına yaraşık bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tasarımlarına baktığımda eski Samsung tasarımlarından, o A serisinden, Alfa serisinden
almadan. Ortaçıkan tasarımlar çok şey değil.
Evet, ortaçıkan tasarımlar böyle çok merak uyandırmayan tasarımlar ve bu firmanın kaderini şu belirleyecek. Bir sene sonra yeni Android güncellemesini aldınız mı almadınız mı?
Aynen.
Ona bakacaksınız. Ondan sonrasına devam edeceksiniz. Ben o tarafta da çok umutlu değilim. O kadar fazla model tanıttılar ki birdenbire. Firmaya baktığında bilmiyorum hepsini güncelleme verebilecekler mi?
Ya en kritik nokta o. Sonuçta donanım yani, yerine gitti. Snapdragon 835'te 6 GB RAM tam bunları koyuyorsun da.
Koy hepsini ne olacak? Yazılım tarafı, hepsini yapıyor.
Yazılım tarafı büyük önem taşıyor. Evet. O tarafta hızlı davranabilen kazanacak gibi görünüyor. Sadece Nokia için geçerli değil bu.
Hepsi için
hepsi
öyle.
Hepsi için geçerli olan
bir. Ama mesela HTC Sony dediğin zaman kullanıcılar belki işte HTC'de kırmızı kamera der, bir şeyler söyler. Sony'de yine bazı kamera hatalarından, ekran hatalarından bahsedilir ama güncelleme konusunda kimse ağzını açıp bir şey söylemez bu firmalara.
O tarafta birazdan Samsung'u konuşacağız. O zaman mesela Android 7'yi sevgili ailesini dağıtmaya başladı. Orada da önemli değişik güncellemeler var. Onlara da birazdan değiniriz zaten. Çinlilerden bahsetmişken Meizu'nun da yeni bir telefonu var. M5'si adını taşıyan. Aslında kısa M5 modelleri var. Evet. Orta seviyede fiyat performansla güreşen telefonlardan bir tanesi. Onun ufakça güncellenmiş bir hali. İşlemci yine 8 çekirdek MediaTek frekansını 1 GHz'den 1.3 GHz yapmışlar ama mesela ilginç bir durum söz konusu. 2 GB RAM seçeneğini tamamen kaldırmışlar ve pili de 3070 mAh'den 3000 mAh'e düşürmüşler. Böyle bir telefon tasarım olarak zaten aslında mevzudan alıştığımız çizgilere sahip olan 2.5 boyutlu ekranlı yine MediaTek adını verdiği parmak izi okuyucuya sahip bir telefon.
Güzel telefonlar, Meizu güzel telefonlar yapıyordu ama bana sorarsan o MX4'teki tasarım çizgisini devam ettirseydi daha iyi olurdu. Büyük ihtimalle şey yaşadılar onlar. Çok geri dönüş yaşadılar ekran kırılmalarından dolayı. Ama tasarım çizgilerini kaybetmiş firmalardan bir tanesi Meizu'da.
Yani yaratıcı değiller sonra.
Değiller evet. Yani o ilk baştaki çıkışlarını devam ettiremediler. Herhalde yayılmayı da tam sağlayamadılar. Ülkemizde de görmeyi istediğim simalardan bir tanesiydi ama
o da olmadı.
Olmadı. Öyle çok heyecan duyduğum model yok. Zaten dikkat edersen bak bir dönem vardı. Bizim özellikle Oppo'ları, Find ID'leri falan tanıttığımız dönemde bu Çinler çıkış yaptılar. Böyle çok yaratıcı tasarımlara sahip, kendilerine has özellikleri bulunan bir sürü telefon tanıttılar. O dönem geçti. 1-1,5 sene sürdü o dönem. Ondan sonrasında bir şey görmüyoruz. Bir Xiaomi var
o tarafta. O dönem hakikaten acayip. İşte biz arkadaşlar ikisi birine konuşuruz. Bir Ankara'ya gittik. Ejder Yalçın savunma sanayimizin en görkemli araçlarından bir tanesine. Orada sağ olsun bizim iş bittikten sonra havalimanı dönerken bizi bırakan bir abimiz vardı. Abim ne dedi? Siz videonuzda ben Oppo Find 7'yi izledim dedi. Gittim kendime Find 7 aldım.
Hala yani. Mutlu Mesut kullanıyormuş.
Mesela o da sonrasını bilmiyor. Evet. Oppo tarafını. Tam ki o dönem o dönem. Ondan sonra Oppo'nun da mesela şu sıra çok fazla istenmesi okumuyor ya da çok fazla gündeme gelmiyor. Evet. Bu telefonun tabii bir vurucu özelliği var. İşte 5.2. Gerçi 720p ekranda da yine ayrıca tartışma konusu olabilir ama 5.2, 3 GB RAM, 13 megapiksel kamerası vesaire var ve fiyatı 32 GB, şimdi 45 dolarmış.
Tabii de güzel.
Oradan belki ses getirebilir diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında özellik olan, çok alakası olan bir telefon değil. Pioneer'in ilginç bir kulaklığı var. Biliyorsun Apple tarafı 3.5 mm jack çıkartınca Lightning üzerinden kulaklık ve kulaklığı müzik dinlerken şarj etme olayı biraz sorun haline gelmiş. Pioneer dünyada ilk defa Razer adını verdiği seride üzerine ayrıca bir konektör koymuş, Lightning konektörü. Kulaktan müzik dinlerken aynı zamanda telefonu şarj edebiliyorsun.
Güzel düşünmüşler yani bu kulaklık sahipleri için. Kulaklık da güzel bir kulaklık. Benim o konektörde yaşadığım bir sıkıntı var ama sıkıntı var. Acaba iPhone 7 Plus sahiplerinin hepsi yaşıyor mu bilmiyorum ama o kulaklık soketinde dönüştürücü verdi ya Apple. Hı-hı. Dönüştürücüye kulaklık takıp kullandığında herhalde kim zaman çıtırtı yapıyor o dönüştürücü. Yani tam randıman alamıyorum. O yüzden herhalde iPhone 7 Plus kullanıcılarının İyi bir Lightning port yani kendisinden Lightning portuna sahip kulaklık almaları gerekecek eğer kablolu kullanmaya devam edeceklerse. O çözümler içinde de herhalde kendine has özellikleri en iyilerden biri.
Şimdi mesela Pioneer hakikaten dünyada eskisi kadar popüler bir firma değil ama ses konusunda iyi bir firma. Yani çok güçlü bir geçmişe sahip bir firma. Bu kulaklıklar hiç fena görünmüyor çünkü mesela kulaklığın kulaklığı olup olmadığını algılayarak düşük güç moduna geçme gibi bir özelliği var. Altı mikrofonlu bir yapı varmış mesela gürültü engelleme özelliğine sahip. Keza yine kendi gürültü engelleme özelliği varmış ama özel bir modu var. Aktif edersen bir miktar gürültü içeri alarak mesela seni uyarıyormuş.
Yani yolu yürürken. Kendisinin özelliğine sahip ve gücünü telefondan alıyor. Şimdi biz bu kulaklıkları bekliyorduk aslında. Yine telefonun Lightning Port ile beraber
Bu açıdan önemli. Fiyatı da 150 dolar civarında. Farklı markalar için ses kalitesi iyi ve özellik olarak teknolojik bir kulaklık isteyenler açısından ki bu kulaklığın en büyük özelliği aynı zamanda telefon şarj etmesine müsaade vermesi. Evet. Gerçekten güzel ve başarılı bir ürün. Öyle söylemek gerekiyor. Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile. Microsoft'un akıllı mobil serüveni sona erdi konuyla örülüyor. Çünkü Redstone 3 güncellemesi bu işletim sistemi için, mobil işletim sistemi için son güncelleme olabilirmiş. Tabii bu güncellemeden sonra da 2019'a kadar destek ve ufak tefek güncellemeler devam eder gibi ama görünen ki Microsoft yavaş yavaş bu işletim sistemi serüveni en azından Windows 10 mobil versiyonu kapsamında veda edecek gibi.
Ya böyle sürpriz olmadı. Ben dedim ya yani Microsoft şeydir. Bunu baştan uyarmıştık zaten insanları. Benim hep yaşadığım bir şeydir bu donanım, Microsoft'un donanımları konusunda. Şak diye desteği keser. Hı hı. Yani böyle hiç beklemediğim bir anda.
Tabii daha önce sessizliğe oyun kumandaları vesaire
tabii bir süredir bıraktı. Hepsi de öyle bak. Yeni Windows sürümü alırsın, takarsın donanımı, kendi donanımını tanımaz işletim sistemi. Böylesi bir firmadır. Şimdi de telefon kullanıcılarını yarı yolda bırakacak. Biz çok uyardık, elimizde tüy bitti. Ama bazı kesim ne yazık ki kendisi deneyimlemek, kendisi hata yapmak istiyor. Yaptılar. Derslerini aldılar diye düşünüyorum. Bundan sonra bir başka markayı denerken bir başka işletim sistemi daha dikkatli olacaklardır. Çünkü Microsoft Windows serisinde şöyle kötü bir şey oldu. Sattıkları tepe modeller öyle vaatlerle geldi ki insanlar çok yüksek paralar ödediler herhalde. Şimdi ne Nokia var, ne o telefonların esamesi okunuyor, çoğu güncelleme almadı.
Bir de şimdi mesela şöyle bir durum var. Mesela Nokia 1520 diye bir telefon vardı. Telefonun en kötü tarafı yazılımıydı. Evet. Kasa güzel, kamerası dönemi için çok iyi kamerası var vesaire.
İşte Android koysaydın zaten şu an bitmiş.
Şu an başka bir noktada olurdu. Tabii bu bir sona doğru gidildiğin göstergesi ama stratejisi ne olacak o merak konusu. Çünkü Microsoft'un Surface Phone diye bir yüksek performanslı kurumlara da göz kırpan bir telefon yaptığı biliniyor.
Android'i özelleştirsin. Android işletim sisteminin sunduğu yazılımların içine default yüklü olarak gelsin. Sana ofis şeyi sunsun, seçenekleri sunsun. Daha çok satarlar.
Şimdi orada şey çok tartışılıyor. Biliyorsun son bir ayda, 1,5 ayda Microsoft tarafı Snapdragon 820-3500 üzerinde Windows 10'un emulatörlü ARM versiyonu deniyor. Bu tarafta da mesela yine o Windows 10'un tam versiyonu özel bir arayüzle Surface Phone'da sunulacağı ve Continuum'u biraz daha başka bir boyuta taşıyacakları konuşuluyor ama ya o telefon çıkmayacak ya da çıkacaksa...
Ya da başarısız olacak çıkacak.
Yani bu mirasla da çıkamayacağına göre eğer çıkacaksa yazılım tarafında bilmediğimiz bir şeylerle beraber gelecek gibi görünüyor. Onu da zamanla anlayacağız. Şam tarafından bir haber var. Sevgililer gününüyle birlikte o günü özel olmak öyle tabii devam edecek sonrasında. Redmi Note 4 X diye bir telefon çıkarmışlar Mesut. Bu 4'ün özel versiyonu gibi düşünebilir. En büyük fark Helio X'i bile 10 çekirdekli işlemciden Snapdragon 625'e geçmişler.
Güzel bir geçiş olmuş.
Mantıklı olmuş. Özellikle evet. Pil tasarruf, pil performansını daha iyi noktaya
taşımak için. Satın alacak kullanıcılar için de iyi bir alternatif şu anda. Çünkü ama fiyatları tabii ki artık eski Xiaomi'ler yine kötü fiyatı yok ama.
Yani Çin için belirlenen fiyatı aşağı yukarı 500 lira civarında. Bu özellikle için aslında kötü değil. Çünkü evet. Mesela 5.5 inç Full HD IPS ekran var, 4100 mAh var. Snapdragon 625'lik Qualcomm'un
14.5 işlemcisi. İşte üstüne bir de 200 liraya yakın bir şey verirsin. Herhalde vergisiyle falan 125 lira mı hala? 140 lira mı?
Yani 150 lira desen
700 lira güzel bir telefon
lira, olur. Yani 700 lira hani 800 lira de.
Evet, güzel bir telefon.
Snapdragon 625 telefonlar Türkiye'de 1500 lira ve üzeri aşağı yukarı fiyatlara sahipler. Mesela telefon tip C gibi evet. Detaylar da var. 4100 mAh de Snapdragon 625 ile beraber Mesut. Bayağı güzel bir performans evet. Verebilir.
Evet, 625 de performans iyi bir işlemiş.
Çok oyuna işine girmeyeceksin orada. Evet. GPS çok şey değil ama genel olarak günlük kullanımdaki hemen hemen her işim gayet makul bir şekilde karşılayabilir diye düşünüyorum. Tabii beklentiye göre değişmekle birlikte. Az önce söyledik Samsung seri dairesinin Android 7 güncellemesini aldığı yönünde. Bildiğinden Note 7 arayüzü telefon artık gelmiş oldu.
Bir de kullanan kullanıcılar çok memnunlar. Telefonun hızlandığını, evet. Daha serileştiğini, o takılmaların, şeylerin gittiğini söylüyorlar tamamen. Yepyeni telefon oldu diyenler var seri kullanıcıları için.
Ben de biraz takip ettim Mesut. Birincisi zaten arayüz. Note 7 arayüz çok başarılı oldu. Evet. Artık o arayüz gelmiş durumda. İkincisi tabii ki Android 7 ile beraber yapılan bütün önemli güncellemeler telefona gelmiş oldu. Üçüncüsü Note 7'de gördüğünüz bazı özellikler bu telefona geldi. Birincisi ekran çözünürlüğünü artık değiştirebiliyoruz. Evet. O önemli.
Ben hemen düşürürüm mesela.
Ya çok hani görsel bir şey istiyorsan artık derim, pil evet. Azaltırsa düşürürsün vesaire. O özellik performans modu kapsamında sunuyor. Ona istediler bazı değişiklikler söz konusu. Kamera arayüzü artık değişmiş oldu. Daha estetik bir arayüz geldi. Mavi ışık modu gibi detaylar söz konusu. Baya baya başka bir telefon oldu. Biraz beklettiler. Biraz gecikti. Ama bekleyenler açısından hani telefonu hakikaten ikinci baharını yaşatan
ya, çok güzel bir güncelleme olacaksa da böyle olsun.
Ha, böyle olsun. Çünkü evet. Sadece güncelleme yapmamışlar. Baya baya da yeni özellikleri katmışlar.
Ne televizyon hızlandı. Yani telefon hızlandı. O çok önemli.
Telefon zaten hızlıydı. Evet. Kötü değildi. Şimdi hakikaten bambaşka bir telefon. Yani 2017 model desen o telefona değil mi?
Gerçekten öyle.
Bu arayüzü biraz daha sonra toparlasan oluyor sana yeni telefon. O performansıyla. Şimdi Min-Chu Koo çok mobil dünyayı takip edenler ya da mobiliteyi de izleyenler bilirler. Güney Koreli Apple analisti ve bayağı da başarılı bir adam. Hakkını yemeyelim şimdi. iPhone 8 ile ilgili bazı açıklamaları var. Aslında pek çok şeyden bahsedebiliriz ama en önemli konu şu. Hep ne dedik? Genel beklenti iPhone 8'de iPhone 8, iPhone 8 Plus'ın dışında OLED ekranlı bir versiyonu olacak ve bunun özel
bir yıl özel versiyonu.
10. yıl özel versiyonu ve 5.8 inç boyutunda ekrana sahip olacağı şeklindeydi. Şimdi Min-Chu Koo abimiz diyor ki 5.8 inçlik iPhone evet 5.8 inç bir ekran ama kavisleriydi. Fiziksel on butonun kaldırılmasına bağlı olarak özel fonksiyon alıyorduk orta kapasitif butonların alabileceği söyleniyor. Tüm bunları alt alta getirdiğimiz zaman kullanılabilir ekran yani bildiğimiz ekran boyutu 5.15 inçe denk gelecek gibi görünüyor diyor. 5.8
inçte bir yok çok abartı bir şey var. Ya da alttaki fonksiyon kısmı bayağı güzel çalışıyor. Yani
fonksiyon kısmına bakıldığı zaman aslında
evet.
Nasıl şema doğruysa eğer böyle bir durum söz konusu. Tabii şey de bilmiyorum. OLED ekran tam ekran da mesela alt tarafta fiziksel olarak bir ekranlar ayrılacak mı? Çünkü OLED'in bir maliyeti var. Madem buraya fonksiyon alanı yapacaksın.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 7 Plus kullanıyorsun diyelim. 5.5 inç alışmışsın. Aktif olarak daha küçük bir ekrana geçmek istemezsin.
O aynı ekran boyutu, şey aynı kasa boyutunda.
Evet, boyutu yani değişik olur. Olarak.
Vallahi değişik olur ama...
İddialar bu sefer o kadar garipleşti ki iPhone tarafında. Yani gerçek olmama olasılıkları çok yüksek duruyor.
Yani tuhaf. Çözünürlük olarak mesela 2800'de kaç? 2842 gibi bir acayip çözünürlük
var. Gittiğinde tuhaflaşıyor iddialar.
MacBook çözünürlüğü yaklaşmıyorlar gidiyor. Yani böyle tuhaf da bir durum var. Ama bu abimiz de çok boş atan sallayan da bir abimiz değil Mesut.
Yani şu sıralar bunalımda böyle bir yazıya geçeyim bilmiyorum. Ya da bunu da trollüyorlar.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu adamla çalışan şirketler büyük firmalara aslında analizler satan şirketler olduğu için çok bunalıma gelen adamı da çalıştırmazlar gibi geliyor ama bilemiyorum.
Bir de 1000 dolardan başlayacak fiyat çılgınca bir şey ya.
Şimdi tabii onlara da göre maliyetler arttı diyorlar. Şimdi depolama tarafında gelişim olacak. Ekran form faktörü daha bazı değişiklikler var. Pilin büyüyeceği söyleniyor. İşlemci hızlanacak derken vesaire. Apple satar.
Deneyecek herhalde bu telefonlar. Satar. 1000 dolar telefon satılıyor.
Satar abi. Evet, JetBlack mi sattılar o kadar? O ucuz telefon değildi.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Zaten eğer iPhone 8'de devrimsel değişiklikler gelirse telefonun tasarımı mesela bir Note 7'ye benzesin. Kavisleriyle, el tuşuyla falan filan. Ekran kasa oranıyla. Android tarafı çok zora girecek.
Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Note 7'ye benzemesin. iPhone 7 Plus'ı çift taraftan kavisli yap.
Evet.
Yani. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. LG G6'yı biliyoruz. Samsung Galaxy S8 3 aşağı 5 yukarı belli gibi. Şu ana kadar gördüğümüz en güzel telefon. Evet. Şimdi eğer o sızma görüntüler doğruysa. Sony ve HTC özellikle HTC tarafını biraz sakin. Sony'nin şu an tam ne yapacağı bilmiyor özellikle Amiral Gaming tarafında.
Devam edelim.
Yani şimdi bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman şimdi Apple çıkacak diyecek ya Eylül ayında ya da Haziran'ın artık bilemiyoruz. Benim telefon çift taraftan kavisi, biz ilk defa kavisi böyle güzel yaptık, tamam işte pilimiz artık daha uzun gidiyor, 4000 mAh koydum, bitirir yani piyasayı.
Şimdi HTC'de bir iddia var mesela, HTC tarafında beni heyecanlandıran bir olay var, biliyorsun onların ekranı farklı formatta geliyor. Evet. Çözünürlüğü biraz daha değişik ve HTC Vive deneyimini şu anda HTC 11 ile beraber, beraberinde vereceği kaskı da katıp, diyor ki mobile taşıyoruz. Bak Vive deneyimini. Şu an HTC Vive dediğim
en iyi VR kaskı.
Dünyanın en iyi VR kaskı. Diyorlar ki 11'de platformumuzla beraber Vive'imiz cep telefonuna getireceğiz. Şimdi eğer öyle bir şey yaparlarsa mesela orası da farklı bir yol izleyecek.
Ben yani bana göre şöyle HTC'ye iğme kazandırır.
Ama tabii konu iPhone yani, yapmaz
iPhone yani. iPhone zaten yapmaz da şimdi şöyle bir durum söz konusu. HTC'nin satış rakamları şu anda belli. HTC 11 ile ilgili tabii projeksiyonlar vardır. O kask mükemmeldir, evet Vive gibidir vesaire ama uygulama, yazılım, orada çalıştırabileceğin şeyler çok fazla olmadığı sürece de tamam video izlersin, bulursun vesaire de oyuna geldiği zaman konu ya da uygulamaya geldiği
bakalım
zaman orada da geliştiriciler biliyorsun çok satana göre yapıyorlar o işi. Ama tabii ki bir hamle olur, güzel bir hamle olur. Ama fiyatı ne olur? Şimdi ikisi zaten ucuza satmıyor. Şimdi Vive deneyimde bir kaskı da kutu içerisine koyacaksa eğer
değişik bir şey olur.
Değişik bir şey olabilir. Apple tarafıyla ilgili şöyle bir gelişme vardı. Geçtiğimiz günlerde ne demiştik? İşte yapılan son istatistiklere göre işte Apple'ın marka değeri Alphabet'in gerisine düştü vesaire tarzında. Başka bir araştırma var. 3800 tane profesyonel yönetici ve direktör, yani üst seviye yöneticiyle bir takım araştırmalar yapmışlar. Sizce en başarılı şirket, en heyecan verici tutkulu şirket hangisi diye. 10. yıldır, arka arkaya 10. yıldır yine Apple çıkmış. Profesyonellerin en beğendiği firma olarak ön plana çıkmış.
Şimdi yani şöyle bir olay var. Biz ajanslara gidiyoruz biliyorsun, profesyonel ajanslara, reklam ajansları, medya içerik geliştiren, oluşturan ajanslara. Hepsi iPhone kullanıyorlar. Hepsi kulaklıkları sipariş geçmişler, almışlar. Apple Watch takıyorlar.
Ve bunlar AirPods lanmaz değil mi? Şeyde kulaklık, AirPods.
Evet. Apple Watch kullanıyorlar. Şimdi bakıyorsun genel olarak adamlar en pahalı ürünü herkese satmaya başarmışlar. Ve insanlara bak, genelde sokaktaki adam bir iPhone alma özlemi içinde pahalı olduğu için alamıyor. Yani normalde aynı seçeneği sunsan yan yana birçok kişinin iPhone alacak ilk olarak. iPhone kullanmış, daha sonrasında vazgeçmiş, başka telefona dönmüşler olabilir. Ama şu ana kadar hep Android telefon kullanmış insanlar, bir fırsat verirse hemen Android'e geçecekler.
Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Ben Türkiye'de de bunu son dönemde daha fazla görmeye başladım. Önünde MacBook, elinde iPhone, kolunda Apple Watch olan çok adam var.
Çok adam var.
Yani bu da bir gerçek.
Ve ürünlerin fiyatları hep premium segmentte. En pahalısını satıyorlar. Yine de satıyorlar. Tabii ki başarılı bir şey olması lazım ki arka tarafta yapı devam ettirebilsin.
Tabii olayın şeyi borcu da var. Bizim son kullanıcı olarak göremediğimiz muhtemelen bunların sektörden takip ettiği çalışanları sunan imkanlar, ortamlar vesaire. Evet. Orada başka boyutlar da var.
Yani bir yerden sonra eğer markayı çok büyütürseniz içeride çalışanlar sırf o markanın bir parçası olmak için de içeride kalabiliyorlar.
Dışarıdan da olmak için hep pozitif bakanlar.
Yani inanılmaz iyi davranmasan bile ki Amerikan şirketlerinin zaten bir standardı var. Amerikan şirketlerinden ben herhangi birinden şey duymadım. Bu şirkette çalışılmaz, niyeti kötü falan dediklerini. Onlar içeride personele karşı bir yol haritası çizme, onu şirketin bir parçası yapma, değer verme, insan olarak koruma var.
Aksini iddia edenler de var. Mesela Elon Musk'ın kitabında onun nasıl sert, gaddar bir adam olduğuna dair de bir takım doneler var.
Ama adam sert olabilir mesela. Steve Jobs için de sertleniyor.
Tabii canım, onun için de
söylüyorum. Ama şirketin personel verdiği haklar her zaman farklı.
O çok ayrı. Yani
sonuçta Amerikan kültürünü dışarı yansıtıyorlar. Onun neticesinde de adamlar bu seviyeye
yani geliyor. Sonuçta bir adam sana fırçayı çeker, tamam mı? Git ya, sen bir iş yapamıyorsun der. Bir de asgari ücret verir. Bir adam sana yıllık 200 bin daha paket verir. Yani o iki gittiği arasında
farklı
yani. Var ister istemez. Belki de bunlara dikkat ediyorlardır. Bu arada bu listedeki ilk 5 şirkete bakıldığı zaman birincisi Apple olduğunu söylemiştik. Diğerleri arasında mesela Starbucks var, Amazon var. Gerçi Amazon sonradan para kaybeden, değer kaybeden şirket. 50 milyar dolara yakın bir erim olmuş bir yerinde ama yöneticiler yine en beğenilen şirketlerden birisi demişler.
Ama şunu da söyleyeyim hani son olarak. Kore şirketlerinde çalışanlarla konuşuyoruz dikkat edersen.
Evet, içerisi.
Yani hepsi yaka silkiyorlar. İçeride bir disiplin var, bir insanı saymama var, küşümseme var.
O sadece Kore değil. Uzak Doğu şirketi. Japonya'yı hiç çok bilmiyorum ama Uzak Doğu Çinli şirketlerde, yani, Tayvanlı şirketlerde var.
Sana bir otomobil üreticisi Koreli ismini vermeyeyim şimdi, ayıp olmasın.
Zaten Koreli şirket tanımlaması zor değil.
Diyor ki CEO'nun bindiği asansöre bindirmiyordu diyor alt yöneticileri ya. Böyle bir şey var mı ya?
Ama
arkasında böyle filan
yok. Bak o şeyde de
belli bir metre açıklıkta filan.
Şimdi mesela bak burada o atmaya oradan söyleyeceğim. Mesela Amazon, Starbucks gibi. Mesela Berkshire Hathaway var. Bu galiba Warren Buffett'ın yatırım şirketi ki Apple'a da ortaklar aynı zamanda. Ve Disney varmış. İlk onda da Facebook ve Microsoft var. Şimdi bu Berkshire Hathaway'den geldi aklıma. O Amerika'nın Mortgage Crisis'in batan bankalar gibi belgesel var. Orada tam şey diyor. Bizim bankada öyle parlayan yöneticiler var diyor ki en üst katta ofisleri var diyor. Kapıda girişleri ayrıdır, asansörleri de ayrıdır mesela. Sadece
onlar hepsi battılar.
Hepsi battı işte.
İnsan yatırım yapmıyor.
Böyle bir durum söz konusu. Tabi Apple tarafında da biliyorsun yeni bir uzay gemisi tarzında genel merkezleri var. İnceleyip sık dokudukları bu sene sonunda açılacak gibi. Bir de geçtiğimiz haftalar içerisinde Apple'da en değerli şirket kategorisine geldi. Hisseler yine tavan yaptı. Bunların hepsi tabii ki etken unsurlar.
Mesela Google ile ilgili çıkan haber nasıl? İkisi bile tartıştık. Dinlemeyenler için burada da söyleyelim. Bu yapay zeka otomobillerin otonom sürüş kısmında çalışan insanlar, yöneticiler çok maaş verildiği için, şartlar iyi olduğu için şirketten ayrılıyorlarmış. Şimdi şirketten ayrılıyorlarmış deyince insanların aklına ne yapıyorlar ki diye geliyor. Kendi şirketlerini kuruyorlar.
Yani, abi. Yani, bak bir de şey var. Hala öyle bilmiyorum. Hep ne duyduk biz? İşte haftalık mesainin 120'sinde Google sana kendi projeni geliştirme ve sonrasında ortak olma imkanı sunuyor. Evet. Zaten dediği gibi maaş alıyorsun, kendi projeni geliştirmişsin, bay bay deyip gidersin yani. Başka şirket yok.
Ama adam yine o fırsatı veriyor bak. Yani önünü kapatma, seni engelleme şeyinde değil.
O yüzden başarılı oluyorlar. Evet. O yüzden başarılı oluyorlar. Bizim de ülke olarak bir takım bazı reformlara ihtiyacımız var o konuda. Mobil Dünya Kongresi'nde yeni ürün tanıtacak firmalardan birisi Lenovo olacak. Moto markasıyla yepyeni telefonlar göreceğiz. G4 Plus özellikle Türkiye'de zaten son dönemde satılan telefonlardandı. Şimdi G5'leri göreceğiz Mesut. Açıkçası özellik olarak bakıldığı zaman G4 ailesinden ya da G4 jenerasyonu çok fark eden değil. Tasarım olarak biraz Moto Z'ye benzetmişler. Kamera yapısı vesaire ona benziyor ama donanım olarak şimdi mesela G5 Plus'a bakıldığı zaman 625 ve 4 GB RAM ile geliyor. Snapdragon 625 ve 4 GB RAM. G5'e bakıldığı zaman Plus olmayanlar 5 inçlik Full HD ekran var. Onda da 2 GB RAM ve 3 GB RAM. İki farklı konfigürasyon var. Ve Snapdragon 430. Yani şu Snapdragon 400 ailesinden kurtulamadık arkadaşlar.
Şimdi Lenovo'nun şeye ihtiyacı var Moto ailesinde. Bir tanesi heyecan yaratacak bir tepe modeli. Bir tanesi de uygun fiyatlı ama kaliteli, o eski Motorola böyle kalitesini hissedebildiğimiz giriş sınıfı uygun fiyatlı bir telefonu. Şu anda ikisini de tam göremiyoruz.
Şimdi bu telefonlar zaten ekran çerçeve oranları görsel bilmiyorum, biraz yanıltıcı da olabilir, biraz sanki şey sıkıştırılmış gibi ama çok başarılı da görünmüyor açıkçası ama.
Şimdi ele aldıktan sonra malzeme kalite hissiyatına ve fiyatına bakmak lazım işte.
Ya o konularda genelde Moto markasını taşıyan şeylerin çok sorunu olmuyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var, dediğinde haklısın. Mesela bir Motorola Razr, o süper ince telefonun kapak böylesi bir yerinden gelse asıl öyle bir telefonla vitrin yapıp altta bunları doldurmak tabii lazım. Onu da bekleyip göreceğiz artık. Çünkü Mobil Dünya Kongresi'nde Lenovo'nun tanıtacağı tek telefonlar bunlar olmayacak. Bu değişik bir haber. Şimdi akıllı telefon kullanımının artmasına bağlı olarak insanlar yolda telefon kullanırken işte düştükleri, kaydıkları, birine çarptıkları, bisiklet yoluna yanlışlıkla girip farklı kazalara sebebiyet verdiğini biliyorduk. Hollanda hükümeti bir deneme yapıyor ve telefon kullanıcılarına özel bildiğin yola, zemine düşen bir ışık sistemi deniyorlar. İlginç olacak gibi.
Almanya'da denendi, başarılı oldu. Yaygınlaştırma kararı aldılar daha fazla yere koyulsun diye. Siz yere bakarken kırmızı, yeşil yanıp yanmadığını yerde de görüyorsunuz. Bence sadece telefona bakanlar için değil, kimi zaman dalgınlığına geliyor. O dalgınlığı olabildiğince engellemek, tehlikeyi azaltmak adına her yerde uygulanması gerekiyor.
Şimdi burada şöyle bir durum var. Mesela ülkedeki yol güvenliği üzerine çalışan gruplardan VVN diye bir grup var. Demiş ki, bu ışıklar demiş yanlış bir strateji. Bu ancak hatalı iş yapan vatandaşı şey yapar demiş. Ödüllendiren bir sistem olur demiş. Bizce bu tür ışıklandırma sistemlerine cezaları attırmalıyız. İnsanlar yolda yürürken telefon kullanmasınlar diye bir yaklaşıma bulunmuşlar.
Ya zaten Avrupa'nın şeyi her zaman standartları şudur. Denetim çok iyidir. Cezalar da yüksektir. Seni hata yapmamaya zorlar. Yani eğer iyi denetlersen, cezasını hak edene kesersen, adam ayırmazsan. Mesela biz bugün konuşurken duydun trafik denetlemesinde kimi yerlerde sadece hız sınırını aşan araçların %20'sine ceza kesiliyormuş. Şimdi sen bunların %100'üne ceza kesmezsen o sonuca ulaşmıyorsun. Yani insanları tam dizginleme, bir daha hata yapmama olayına ulaşamıyorsun. Avrupa'da böyle bir şey yok. Adam seçmiyorlar. Sen hızlı gidiyorsan sana da kesiyor. O hızlı gidiyorsa ona da kesiyor. Sonra ikiniz de yavaş gidiyorsunuz. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir yolda hız sınırını aşan sadece %20'ye ceza kesiyorsunuz. Ertesi gün ben ceza kesilen biriyim ve yavaş gidiyorum. Yanımdan adamlar vın vın vın geçiyorlar. Bakıyorum ki ceza yok, denetleme yok. Ertesi gün ben de hızlı gitmeye başlıyorum. O %20'nin içine girene kadar ben de hızlı gidenler arasında yer alıyorum zaten.
Aynen öyle. Yani tabii ayrı bir tartışma
konusu. Ve sinir katsayımı arttırıyor. Neden sinir katsayımı arttırıyor? Ben ceza yemişim ama yanımdan hala da hızlı gidenler var aynı yolda. Ceza yemiyorlar diye düşünüyorsun. Daha çok sinirleniyorsun.
Çok tartışılır gibi çünkü en nihayetinde önüne bakmayarak, telefon kullanarak riskler oluşturuyorsun. Yani bu yola da girebilirsin.
Başka risk de yapsınlar. Hem onu koysunlar hem de karşıdan karşıya telefona bakarak geçiyorsan cezası.
Tabii yani. Çünkü ne kadar evet yanlış, ne kadar yanlış olursa olsun telefon kullanımına bağlı olarak bunlar evet, hayatımızın içerisinde olan şeyler ve önlem de almak gerekiyor. Sonuçta vatandaşa para cezası koyabilirsin ama o cezanın dışında adam ceza dışında yürürken birine zarar verse de bir ona zarar verse bu çok daha ileri boyutta sonuçlarla olabilecek bir şey. Bakalım dediğim gibi belki ikisinin olması en hayırlısı olur gibi düşünüyorum. Son olarak Huawei tarafından bir haberimiz var. Honor 8'in Honor 8 Pro diye yeni bir versiyonunu biz Mobilden Kongresi'nde göreceğiz gibi. Şimdi Honor markası Huawei tarafından daha ziyade fiyatı uygun gençleri hedefleyen işte hayatınıza ortak olan telefon gibi, evet. Bir telefon gibi konulurdu ama Honor 8 Pro çift kamera konseptine sahip telefonlardan birisi olacak bu arada. Fiyatı yüksek olan, işte Kirin 960'ı kullanan yani Mate 9 ailesinde olduğu gibi işte 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip bir telefon olarak MetaCast ile birlikte hayatımıza girecek. Anladığım kadarıyla Honor'ı da test etmek istiyorlar. Pahalı bir telefonla nereye oturur diye.
Pahalı dediğim onu da biraz şey yapacaklar ama. Şimdi Mate 9'dan çok pahalı. P serisi pahalı. Bunu da belki yani orta şeker pahalı telefonlardan biri yapacaklar. Yani yine o Mate 9 kadar pahalı olmayacaktır.
Şimdi nereye oturacakları çok önemli. Çünkü Honor markasına tabii ki mesela Honor 8 çok şık görünen bir telefon açıkçası bakıldığı zaman ama Honor 8 ve P9 arasında da Mate 9 arasında bir boşluk olduğu da belli. Evet. O taraf hani Xiaomi'nin bazı telefonlarına rakip olabilecek ya da OnePlus 3 ailesinin biraz daha belki fiyat anlamında mücadele edebilecek bir telefon olarak da düşünüyor olabilirler. Honor markası sonucunda başarı kazanan bir marka. Amerika'da da biliyorsun boy boy gövde gösterisi yapıyorlar. Yani evet. O tarafa
ciddi satıyorlar Amazon üstünden.
İyi de satıyorlarmış. Zaman zaman çok kısa sürede stokların bittiğini de söylüyorlar. Bekleyip görmek lazım. Bir deneme. Tutarsa devam ederler. Tutmazsa zaten Mate ailesi, P ailesi zaten Huawei'in yüksek performans sınıfındaki temsilciler olarak devam eder gibi görünüyor. Bu haberimiz arkadaşlar mobilitenin son haberiydi. Bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.